Ayrım 40, sayfa 343, Savaş Gelinleri, Helen Bryan. Taksinin gelişi Katie'yi şaşırtsa da hemen kameramana kavuşmalarının ilk anlarını yakalaması için işaret etti. Mendilleri hazırlayın diye mırıldandı kameraman stüdyoya. İşte başlıyoruz. İki kadın el ele tutuştu. Bir an birbirlerine baktılar. Sonra sıkıca sarıldılar. Ah Tani, çok uzun zaman oldu. Elsie canım. Sarılmış halde bir süre sallandılar. Gençler kararsızca geride duruyordu. Taksi şoförü bir valiz ve iki sırt çantası çıkardı, sonra da gitti. İkinci savaş gelininin gelişini izledik dedi Katie güvende kameraya bakarak. Bu torunları Şifra ve Chaim'le İsrail'den gelen Antoinette Zayman. Savaştan hemen önce İngiltere'ye gelen seçkin tarihçi Bruno Zayman ile evlendi. Maalesef Profesör Zayman İsrail'den ayrılamayacak kadar hasta olduğundan Bayan Zayman'a iki torunu eşlik ediyor ve tam 12 torunu var. Şimdi gidip hanımefendilerle konuşacağız. Albert Hawthorne kızın omzuna vurdu. Kız başını kitabından kaldırarak ne oldu büyük baba diye sordu. Adam titreyen parmağıyla işaret etti. Geldiklerinde ikisi de çocuktu. Savaş yeni başlamıştı. O kocaman gözler korkuyla doluydu. Bayan Fairfax onları buraya getirdi. O kadın her zaman her şeye burnunu sokardı. Tam o sırada yeşil alanın karşısında ahşap bir kapı açıldı. Etrafını çevreleyen eski bahçe duvarı, yangın çıkışı ve kraliçe Anne tarzını bozan çirkin çift camlarıyla Prenses Elizabeth Rehabilitasyon Evi'ydi bu. Kırmızı elbiseli şapkalı ince bir figür dışarı çıktı ve kapının arkasından çarpmasına aldırmadı. Katie etrafında döndü. Bu da üçüncü savaş gelinimiz Bayan Evangeline Fairfax. Kendisi ABD'de savaştan önce tanıştığı bir İngiliz deniz subayı da evli olan bir Amerikalı. Şimdi rehabilitasyon evinden çıkıyor ve bu yer savaştan önce... Katie notlarını kontrol etti ama bulamadı. Köydeki birine aitti dedi beceriksizce. Şimdi eski askeri personel ve eşlerine ev sahipliği yapıyor. Bayan Fairfax yürürken çılgınca sallanan sahte vişneler tutturulmuş kocaman bir hasır şapka takıyordu. Deri çantası vardı ve açık burunlu ayakkabılar giyiyordu. Ayrıca yaklaştıkça şapkanın ne kadar yıpranmış olduğu daha da iyi anlaşılıyordu. Katie ve kameraları görmezden gelip ''Elsie, gözlerime inanamıyorum'' diye bağırdı ve kollarını ona doladı. Etrafını saran ucuz Sherry ve Channel No. 5 bulutu yüzünden ''Kahretsin'' diye inledi Lady Carpenter. Bayan Zayman bastonuna yaslanarak ileri doğru hareket etti ve kollarını açtı. ''Evangeline!'' Bayan Fairfax'ı öptü ve burnunu kırıştırdı. Geri çekildi, ardından öne çıkıp rahatsız bir şekilde el sallayan iki genci takdim etti. ''Şahim'' dedi çocuk, ''tanıştığımıza memnun oldum.'' ''Merhaba, ben Şifra'' dedi kız. ''Büyük annene çok benziyorsun'' dedi Lady Carpenter Şifra'ya ''ve gelebilmene çok sevindim. Burada genç neslin dolması güzel. Benim torunum Graham da burada bir yerlerde'' dedi elini belirsizce kasaba yönüne doğru sallayarak. Bayan Fairfax kırış kırış boynunun üstündeki başını hafifçe salladı. 2 yıl önce hafif bir felç geçirmiş ve doktoru tekrar felç geçirmemesi için içkiden uzak durmasını söylemişti. Ama o pek dikkat etmemişti. Şimdi kocaman gülümsemesiyle ''Ne güzel torunlarım var Tani'' dedi. ''Annanın en küçükleri değil mi?'' ''Hımm'' kıçkırdı. ''Bruno nasıl? İyi olmadığını duydum. Johnny nasıl?'' ''Bruno aynı'' dedi Bayan Zayman. ''Ameliyat iyi geçti, şükürler olsun. Ama dinlenmesi gerek. Johnny tıpkı babası gibi çok çalışıyor. Ailesiyle mutlu. Birkaç ay içinde o da dede olacak.'' Başlarının üzerindeki tüylü mikrofona kaşlarını çattı. Bastonunu kaldırıp ona vurmak üzereyken ses görevlisi tam zamanında geri çekildi. Şifra ve Şahim ise büyük annelerine şaşkınlıkla bakıyordu. ''Eh, bizim bir araya gelmemizden bu yana çok uzun zaman geçti, herkes dağıldı. Elsie ile Bernie çoğunlukla yurt dışında, Tani ile Bruno İsrail'de ve Alice Amerika'da ama sonunda birlikteyiz.'' Bayan Fairfax düşüncelerini toparlamakta zorlanıyordu. ''Bernie için başsağlığı dilerim.'' Lady Carpenter'ın yüz ifadesi donup kaldı. Belli ki ağlamamaya çalışıyordu. Gazete geldiğinde ölüm ilanını okudum. Akciğer kanseri korkunç. Amerikalılar gelene dek içtiği o berbat Woodbine'ları ve PX'in alıp satarak servet yaptığı sigaraları hatırlıyor musun? Bernie hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Onu özleyeceğiz değil mi Elsie? Kiliseyi yeniden inşa ettirmek ve bütün bu zafer günü aslında onun fikriydi. Zaten burada evlenmiştiniz. Sürprizlerle dolu bir adamdı değil mi? Lady Carpenter'ın yüzündeki ifade Bayan Fairfax'a doğru şeyi demediğini söylüyordu, konuyu değiştirdi. Şu kıyafetine bak, sanki freni boşalmış bir araba gibi durmadan konuşuyordu. Söylemediğim ki çok güzel ve bu şapka, şey hepimizin burada birlikte yaşamasının üstünden çok zaman geçtiğine inanmak zor. Sanki asırlar olmuş gibi diye bağırdı, şapkasındaki kirazlar sallandı. Evangeline, dikkatini ver, kadın enstitüsü kilisedeki yeni salona bizim için bir şeyler bırakacaklarını söyledi. Henüz kimsenin girmesine izin verilmedi, bu sayede yalnız kalabiliriz. Alice arayıp, bulduğu şeyler de buraya gelir gelmez diye mırıldandı Lady Carpenter. Size göstermem gereken bir şey var, çünkü bu bizim tek şansımız olacak. Lanet olsun, şu mikrofonda kız tam bir baş belası. Lady Carpenter kameraman ve mikrofonlu sarışın kadının tekrar yaklaştığını gördü. Kate'nin duyabileceği kadar yüksek sesle ''Alice'in nerede olduğunu düşünüyorsun?'' diyerek araya girdi. ''Bu Alice Osborne Lightfoot olmalı'' dedi Kate'i. Yaşlı adamlar ona sırtını döndüğünden kameraya dönmek zorunda kalmıştı. 1944'te ABD Hava Kuvvetleri pilotu ile evlendiğinde bir savaş gelini oldu. Tam o sırada bir kiralama şirketi çıkartmasıyla gri bir Ford Fiesta çakıllı yolda durdu. Bir an sonra kaliteli bir beş takım elbise giymiş ve temiz beyaz spor ayakkabılı, kıvırcık gri saçlı uzun boylu bir kadın arabadan indi. Pahalı bir deri çanta, fotoğraf makinesi ve yağmurluğu yolcu koltuğundan aldı. Gökyüzüne baktı, sonra yağmurluğunu düzgünce katladı ve geri koydu. Arabayı kilitledi ve üç kadına yöneldi. Bayan Lightfoot, 1946'da ABD'ye yol alan savaş gelinleriyle dolu bir nakliye gemisiyle arkasında bırakmasından beri İngiltere'ye ilk defa geliyor dedi Kate'i. Bu sırada ekranda mendillerini sallayan kadınların olduğu bir fotoğraf görülüyordu. Albay ve Bayan Lightfoot düğünlerinde. Kamera siyah beyaz bir fotoğrafta durdu. Fotoğrafta ceketle etek giymiş, saçları topuz yapılmış, gülümseyen genç bir kadının elinde bir buket vardı. Ve diğer eliyle ceketinin iliğine karanfil takılı, şapkası kolunun altında üniformalı uzun boylu bir adamın kolunu tutuyordu. Kemerli bir kapıyla çerçevelenmiş karanlık bir Edward dönemi kilisesinin basamaklarında duruyorlardı. Sağ alt köşede bir papazın cübbesinin eteğine benzer bir şey vardı ve altından çıkan ayakları görünüyordu. Şimdi bir başka yaşlı adam kameraya girmişti, durdu ve şapkasının ucunu Katie'ye doğru eğdi ve eski bir yarayla şekilsizleşmiş, bembeyaz saçların gizlediği yüzü ortaya çıktı. ''Affedin, ben Hugo de Balfour'' dedi adam. Kate onun kim olduğunu anlamıştı. Adam Grace Court malikanesini yok eden korkunç yangında babasını kurtarmaya çalışırken ağır yaralanmıştı. Elindeki notlarda Sir Leander'ın cesedinin erimiş tekerlekli sandalyede bulunduğu yazıyordu. ''Ah Sir Hugo, tam aradığımız kişi'' dedi Kate'i cesaretle. ''Savaş sırasında Crowmarsh Priors'taydınız değil mi? Tıbbi olarak askerliğe uygun değildiniz ama savaş sırasındaki çalışmalarınız da bir o kadar önemliydi. İzleyicilerimiz ülkeyi beslemenin savaş sırasında ne kadar mühim olduğunun farkındadır. Ayrıca Bay Hawthorne ile birlikte iç güvenlikte görev yaptınız. İzleyicilerimize iç güvenlikten bahseder misiniz? Çok tehlikeli miydi?'' Sir Hugo durdu, basınına yaslandı. Başını küçümsercesine iki yana salladı. ''Çok uzun zaman önceydi canım.''
''Bize iç güvenlikle neler yaptığınızı anlatın.''
''Bizden tatbikat yapmamız beklenirdi. Bir miktar da yaptık doğrusu. Ama aramızdan bazıları neden yeşil alanda yukarı aşağı yürüyüp duruyoruz diye düşünüyordu. Biz de süpürge saplarıyla tatbikat yapmaya başladık. Bir süre sonra bıraktık. Churchill Almanlar geldiğinde onlarla kıyılarda savaşmamızı emretti. Nasıl savaşacaktık bilemiyorum. Bize Sten silahları için söz verdiler. Onlara namlulu çaydanlık derdik. İşe yaramazlardı. Her şey umutsuz görünüyordu.
Sanıyorum ki Sir Hugo, iç güvenlik uçakları düşmüş Alman pilotları bulmaktan da sorumluydu. İçerilere kamufle edilmiş uçak savar silahları yerleştirilmemiş miydi?
İşe yaramazlardı diye mırıldandı Sir Hugo. Vardı ama genellikle onları kullanacak birileri yoktu. Kıyıda uçak savarlara ihtiyaç vardı ama Alman saldırısında çok etkili olmadıklarını gördük. Almanları çok uzun süre tutamayacağımız anlaşıldı. İstila kesin gibiydi. Her dakika bekleniyordu.
Peki iç güvenlik hiç Alman yakaladı mı?
Bombardıman uçakları bazen imha edilir ya da düşerdi. Yine de içlerindeki adamlar genellikle ölmüş olurdu. Bir keresinde ölü iki adam bulduk ve papaz onları Sen Gabriel'a gömmem konusunda ısrar etti.
Muhtemelen geçen gece televizyonda programı izlemişsinizdir Sir Hugo. Askeri istihbaratın Güney İngiltere'deki casuslar veya Nazi sempatizanları hakkında endişeli olduğunu, birinin Luftwaffe'ye hava raporları gönderdiğine inandığını söyleyen emekli bir havacı Mareşal ile röportaj yaptık. Bombalama saldırıları kanalın bu tarafındaki açık havayla dikkat çekici bir şekilde uyuşuyor. Bu mümkün mü sizce?
Kahyam geceleri televizyon izliyor, o nedenle ben de birkaç şey duydum. Ama o Mareşal'in hafızası pek kuvvetli olmasa gerek canım. Böyle bir şey gizlice yapmak çok zor olurdu. O günlerde herkes birbiriyle iç içeydi. Herkes çok yakındı, iş bölümü vardı. Ve o zamanlar Alman ajanları hakkında genel bir paranoya vardı.
Ama hava mareşali dedi ki, affedersiniz, savaş gelinlerimiz kilise salonuna ilerliyor ve onlarla konuşmalıyım. Hatırladıklarınızı paylaştığınız için teşekkürler Sir Hugo.
Yaşlı insanlarla röportaj yapmak yorucu oluyor diye düşündü Kate. Programın ilk bölümünün heyecanını yükseltmek için kameramana gelinler kiliseye girerken bir görüntü almasını söyledi. İşte bugünün özel konukları 4 savaş gelini orada. Bir mülteci olan Antoinette Joseph Simon, çocukluk aşkıyla evlenen eski kadınlar ordusu mensubu Elsie Pigeon Carpenter, bir İngiliz subayı tarafından ayakları yerden kesilmiş bir Amerikalı olan Evangeline Fontaine Fairfax ve bu kasabada bir öğretmen olarak hizmet verirken hava saldırısı gözcülüğü görevini de üstlenen Alice Osborne Lightfoot. Londra'daki WVS'e katıldığında kocasıyla tanıştı ve Amerika'da sonsuza kadar mutlu yaşayacağı hikayesi böylece başladı. Zaman ve mesafe onları ayırsa da kadınlar bugün buraya anılarını paylaşmak ve korkunç bir savaşın mutlu miraslarından biri olan kalıcı dostluklarını kutlamak için geldiler. Her şeyden önemlisi bu onların günü ve onların hikayeleri hakkında. Albion kanalının İngiltere'nin kalbi Avrupa Zafer Günü 50. yıl dönümü özel programından ben Katie Hamilton Jones şimdi stüdyoya öğle haberleri için geri dönüyoruz. Bayan Zayman'ın torunları frisbee oynuyordu. Diğer gençler de oyuna katılmak üzere yaklaşıyorlardı. Bar açıktı ve dışarıya bugün bira fiyatlarının savaş zamanı fiyatlarıyla satılacağını belirten bir kara tahta konulmuştu. Lady Carpenter'ın torunu iç güvenlik üniforması giyen yaşlı adamın yanındaki kıza bir içki ısmarlama şansı olup olmadığını merak ediyordu. Savaş gelinleri hakkında konuşup duran mikrofonlu kız adamın şezlongundan birkaç metre uzakta durdu. Yarı kapalı gözlerle Albert dört kadının bahçede papazı takip ederek yeni kilise salonuna doğru ilerlemesini izliyordu. İçlerinden biri kayıptı. Ama 95 yaşındaydı ve hafızası gidip geliyordu. Güneş eski yün üniformasını ısıtırken küf kokusu yükseldi ve uzaklarda bir tren sesi duyduğunu sandı. Bölüm. Grove Marsh Priors, 8 Mayıs 1995 gün ortası. Sen Gabriel Kilisesi'nin bahçesinde yeni papaz abartılı bir jestle üstü örtülü kuleyi işaret etti. Yaşlı hanımlar gözlerini kısarak yukarı baktı ve söylediklerini başlarıyla onayladılar. Sonra papaz büyümüş otların olduğu kilise bahçesine doğru elini salladı. İlk bakışta görünmeyebilir ancak çalışma başladığından bu yana büyük ilerleme kaydedildi Lady Carpenter. Bombanın ardından kulenin önündeki alanı temizlemek çok uzun zaman aldı ve inanın burası korkunç haldeydi. Müteahhitler bazı yerlerde mezarlığın batmakta olduğunu tespit etti. Toprağın ne kadar sağlam olduğundan emin değillerdi. Eski mezarların olduğu yere ağır makineler getirmenin çok tehlikeli olabileceğine karar verildi. Bu yüzden mümkün olduğunca el aletleriyle çalıştılar. Ancak eski şövalyenin mezarı hala orada. Kilisenin arkasında yana doğru batmış diken kaplı taş lahdi işaret etti. Hanımlar tanıdık miğferli figürü görebiliyorlardı. Yüzü tamamen aşınmıştı, sadece burnu görülüyordu. Ama çapraz duran bacakları, kılıcı ve Balfort armasının izlerini taşıyan kalkan hala seçilebiliyordu. Papaz 20 peniye satılan yeni basılmış kilise broşüründen bir şeyler hatırlamak için zihnini zorladı. Elbette Balfortlardan biri. Yazıtın bir kısmı da hala duruyor. Bacaklarının dizden nasıl çapraz durduğunu gördünüz mü? Bu haçlı seferlerine iki kez gittiği anlamına geliyor. Ayak bileklerinden çaprazsa bir kez, uyluklardan çaprazsa üç kez anlamına geliyor. Mezarın pozisyonu da oldukça ilginç aslında. Normalde güçlü ailelerden bir şövalyenin içeride kilisenin zeminine gömülü olması beklenir. Elsie Alice'e döndü ve kaşlarını kaldırdı. Onu yeniden görmek ilginç, tam nerede olduğunu unutmuştum diye mırıldandı Alice. Yabani otların ve kır çiçeklerinin arasından geçip yazıtı okuyacakmış gibi eğildi. Isırganlara dikkat edin Bayan Lightfoot dedi papaz endişeli. Sorun değil, ben bahçecilik kulübündeyim dedi Alice ilgisiz bir tavırla. Gizlice kocaman pırlanta nişan yüzüğü ve elmaslarla süslenmiş bir alyansın bulunduğu yaşlılık lekeli elini sarmaşığın altına soktu. Neredeydi? Tam olarak orada olduğundan emindi. Mezarın köşesindeki topuzlu kafatasını hissetti, sonra yana doğru elinden geldiğince itti, hiçbir şey olmadı. Tekrar itti ve daha sert döndürmesi gerektiğini hatırladı. Francis bombadan hemen sonra çalışmasını sağlamıştı ama bu çok uzun zaman önceydi. Bir kez daha denedi, sarmaşık hışırdadı, bir sürtünme sesi geldi ve mezar yana doğru kayarken küçük bir boşluk ortaya çıktı. Papazın duyup duymadığını anlamak için etrafına baktı ama adam konuşmaya kendini öyle kaptırmıştı ki fark etmemişti. Yeniden itti, bu defa daha yüksek bir sürtünme sesi çıktı. Bu sefer Evangeline duydu. ''Gelin de şuna bakın peder, bu çok tatlı.'' diyerek onun konuşmasını kesti ve papazı hemen mezarlığın diğer tarafına yönlendirdi. Diğerleri de üç mezar taşına bekçilik eden Victoria dönemi melek figürüne bakmak için ona katıldı. Eliyle daha küçük bir melek tutuyor. ''Emin misiniz Bayan Fairfax?'' diye sordu papaz ve daha yakından bakmak için meleğin kanatları üzerinde büyüyen sarmaşığa doğru eğildi. ''Eğilin göreceksiniz, sağ kanadın tam altında.'' dedi hemen Evangeline. Orada küçük bir melek duruyordu. İşçiler tekrar düzeltmiş olmalı. Kilise bombalandıktan sonra baş aşağı olduğunu hatırlıyorum. ''Bana sorarsanız içeri girip biraz soluklanalım.'' dedi Elsie. Tani'nin duyması gereken son şey bebek melekler ve onların götürdükleri yerdi. ''Sizin de kendi işlerinizle uğraşmanıza izin verildim papaz.'' Eminim piskoposu beklerken dışarıda olmak istersiniz. Ah Bayan Carpenter, kalmaktan çok mutluyum ve... Sizi meşgul etmeyelim. Ayaklarımızı dinlendirip bir bardak kahve içerek sohbet etmek istiyoruz. Birbirimizi görmeyeli uzun zaman oldu dedi Elsie sabırla.
Ah elbette, o zaman kahveyle diğer şeylerin orada olduğundan emin olayım.
Diğerleri ilerledi ama Evangeline meleğin açık kanatlarının arkasına geçti, çantasından yarım şişe vodka çıkardı ve büyük bir yudum aldı. Sıcaktan kaçalım, yeni doğa salonumuz oldukça rahat. Papaz Elsie ve Tani'yi içeri yönlendirirken durmadan konuşuyordu.
Lady Carpenter sayesinde sevimli bir yeni mutfağımız oldu. Yeni su ısıtıcısı, kiliseyi süsleyen hanımlar dışında kimse kullanmadı. Evet, söz verdikleri gibi bize kahve, şeker, bardak, kaşık bırakmışlar. Buzdolabında biraz süt var ve bir tabakta sandviç. Üstündeki notta şöyle yazıyor. Savaş gelinleri, tekrar hoş geldiniz. Kadınlar Birliği. Çok tatlı.
Papaz hemen bardakları ayarladı. Süt ve şeker isterler mi diye sordu. Sonra da su ısıtıcısının düğmesine bastı. Tıkır tıkır diye mırıldanmaya başladı.
''Ne kadar güzel.'' dedi Tanni ve kendini bir sandalyeye bıraktı. Elsie de oturdu. Hala eldivenlerini, el çantasını ve dosyasını tutuyordu.
Leylak rengi ayakkabılarının üstünden ayaklarının şişen kısımları fırlamıştı ve papaz onu deli ediyordu. Evangeline içeri girdi ve tepelere bakan pencereye doğru gitti. Pencereyi açtı. Alice geliyor dedi. Bu kaynamaya devam ederken savaş sırasında görevli papaz hakkında daha fazla şey bilmek isterdim. Soyadı Hammett'miş. Eminim onu hepiniz tanıyordunuz. Cambridge'den gelen bir adam. Bugünkü vaazda ondan bahsetmek istiyorum ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hakkında fazla bilgi bulamadım. Savaştan sonra o karmaşada kilise kayıtları kaybolmuş. Evli miydi, ailesi var mıydı? Anladığım kadarıyla 1947'de öldü. Doğrulaması için Lady Carpenter'a baktı. Kalbi yüzünden diyebiliyorum, hiç şüphe yok, hiç savaşın zorlaması. Kahve bardaklarını uzattı. Kalbi olduğunu söyleyebiliriz diye mırıldandı Evangeline bardağı alırken. Dışarıdan bakıldığında anlayamazsınız ama bir gün aniden kalbi tuttu. Pencereye doğru yürüdü ve işaret etti. Kocam oraya, annesinin yanına gömüldü dedi. Kilise bombalandıktan sonra mezarlığı arkadaki alana uzattılar. Etrafındaki telleri görüyor musun? Richard ile Penelope, Nell Hawthorne ve Barrows'lar. Orada başka kim olduğunu hatırlayamıyorum. Ben de oraya gömülmek istiyorum, Richard'ın yanına.
Sandviç Hanımlar.
40. Ayrımın sonu. Sayfa 352.